Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Pod Sohbet programıyla karşınızdayız. Gezi davası duruşması, verilen karar, sonrasındaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor. Hatırlayacaksınız, 18 Şubat'ta mahkeme heyeti Gezi davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Yurt dışında yaşayan 6 sanığın dosyalarını da ayırmıştı. Osman Kavala tutukluydu 28 aydır. Osman Kavala ile ilgili de tahliye kararı vermişti beraat kararının yanı sıra. Gözler elbette ki tahliyedeydi. Büyük bir sevinç vardı. Sonrası Osman Kavala'nın tahliye edilmesine itiraz etti savcılık ve ardından da yeniden gözaltı kararı çıktı. Yani aslında Silivri cezaevinden hiç çıkmadan bir şekilde yine tutuklu kalmış oldu Osman Kavala. Tabii ki hayal kırıklığı da yarattı. Şimdi bir konuğum var, tüm bunları tartışacağız. ANAP eski genel başkanı Nesrin Naz konuğum. Nesrin Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Nesrin Hanım, sizinle daha ziyade hem Silivri'de davayı izlediniz, oradaydınız, hem o atmosferi, hem sonrasında Osman Kavala'nın tahliye edilmesi sürecini bekleyenlerdendiniz. Yani Silivri'de yine orada bekliyordunuz ailesiyle birlikte Osman Kavala'nın. Sizden daha ziyade gözlemlerinizi, o sabah duruşma anından itibaren geceye kadar olan süreci ve sonrasında da bugün biliyorsunuz beraat kararı veren mahkeme heyeti hakkında da soruşturma başlattı hakim ve savcılar kurulu. Buyurun, söz sizde.
Evet, maalesef umutsuz başladık davaya. Çünkü bir önceki duruşmada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok açık bir kararı, derhal serbest bırakılmalı demesine rağmen, ki bugün Rıza Türmen'in de bir açıklaması var, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? AİHM'in bu kararı, diyor Rıza Türmen, Osman Kavala'nın, Osman'ın yeniden gözaltına alınması ile ilgili işte 15 Temmuz'daki o darbe girişimine konusunu da kapsıyor diyor. Çünkü daha önce de bu konuyla ilgili bir gözaltı yapılmış ama o konuda tahliye kararı verilmiş. O nedenle yani dünkü tutuklamanın aslında öyle bir hukuki dayanağı falan filan yok. Şimdi salondaki başta dedim umutsuz başladık. Bu nedenle umutsuz başladık. Çünkü bir önceki duruşma tam beklentilerimizin çok dışında gelişti. Bu duruşmaya o ön yargıyla gittik. Duruşma sırasında aynı umutsuzluğumuz devam ediyordu. Zaten duruşmayı anlayabilmeniz için, benim size anlatabilmem için o duruşma atmosferini bir kere görmeniz lazım. Yani hani hep deniyor ya, işte bu karar Türkiye'de halen hukukun var olduğunu, Türkiye'nin öyle ya da böyle bir şekilde demokrasiye doğru direksiyonu çevirebileceğini gösteren bir karardır gibi iyimser, çok iyimser yorumlar var. Bunun hiç de böyle olmadığını anlamak için o duruşma salonunda bulunmak gerekiyordu. Yani ben özetle orada şunu söyleyebilirim. Bütün yargılama süreci boyunca, ki Osman biliyorsunuz neredeyse 2,5 yıldır tutuklu. Bütün yargılama süresince söylenen şey şuydu. Yani Türkiye'de hukuk devleti denen bir şeyin kırıntısı kalmamıştır. Ve Türkiye'de hukuk burnunun üstüne kocaman bir yumruk yemiştir. Temel hak ve hürriyetleri korumak amacıyla tasarlanmış olan bütün anayasal ve hukuki mekanizmalar ne yazık ki bugün Türkiye'de temel hak ve hürriyetlere, insanların özgürlüğüne müdahale etme aracı haline dönüşmüştür. Dün buna rağmen umutlu bir karar çıktı. Bütün Gezi davasından yargılananların beraatine ve Osman Kavala'nın da tahliyesine ilişkin. Hiç beklemediğimiz bir karardı. Çünkü bütün duruşma boyunca avukatların Türkiye'de halen bir hukukun olduğunu kanıtlamak için umutsuzca çaba sarf etmeleri, yargı heyetine ve Cumhuriyet savcısına, savcıya iddianamenin nasıl hazırlanması gerektiğini, iddianamedeki tutarsızlıkların ne olduğunu, işte ceza kanunlarını, anayasanın ilgili maddelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve örnek kararlarını, usul hukukunu anlatmak için sanki bir hukuk fakültesinde ders verircesine nasıl tane tane dil döktüklerini ve bunun için nasıl umutsuzca çabaladıklarını görseydiniz, siz de sonunda beraat çıkmasını beklemezdiniz. Nitekim sonuna geleyim. Sonunda işte beraat kararı verildi. Herkes tabii müthiş
şok duygusu oldu galiba, değil mi?
Oldu evet. Yani o arada ben Ayşe Hanım'ı anlatayım. Osman Kavala'nın eşi.
Evet.
O kararı duyunca sevincinden ve o kadar sene güçlü görünmek için o verdiği mücadeleden dolayı birdenbire boşaldı. Uzun uzun ağladı. Ama yani o hem o üzüntünün hem sevincin, beklemediği bir sevincin tezahürüydü o gözyaşları. Sonra biz avukatların da şeyiyle işte saat 6'da falan bırakılır diye Silivri cezaevinden çıkanları bıraktıkları bir yer var. Orada böyle bir işte şey ne denir, yoldan geçenlerin işte mola vereceği
tesis
var. O dinlenme tesisinin ne doğru hepimiz hareket ettik. Oldukça kalabalıktı. Ama hepimiz daha umutlu konuşuyorduk. Tabii kendi aramızda şu yorumları da yapıyorduk. Yani nasıl oldu da böyle bir karar verildi? Yani buna etki eden nedenler nedir? Çünkü hepimiz orada bulunan, hepimiz biliyorduk ki bu karara etki eden şeyin temelinde hukuk yoktu. Yani hukuki bir karar değildi bu kararda. Çünkü aslında hiç açılmaması gereken bir dava açılmamıştı. Yargılanmaması gereken kişiler sanık olarak yargılanıyordu. Hem de ağırlaştırılmış müebbetle. Hatta bir arkadaş orada bana takıldı. Ya dedi, Sayın Başkan, iyi ki sizin dönemde idamı kaldırdınız. İdamı kaldırmasaydınız şimdi arkadaşlarımız idamla yargılanıyor olacaktı dedi. Kaderin garip cilvesi bu da, değil mi Gülden Hanım?
Evet, kesinlikle. İlginç bir durum. Peki Ayşe Hanım'ın modu nasıl? Şu
Hanım
endişe var mıydı? Acaba bırakılmaz mı?
Hepimizde kafamızda bir soru işareti vardı ama hep böyle uzaklaştırıyorduk. Yok canım, evet. O kadar olmaz yani. Bu kadarını yani beraat kararı verme noktasına geldilerse, çünkü orada hakim kararı açıklarken dedi ki bu sanıkların bu isnat edilen suçlarla ilişkilendirilecek tek bir somut delil yok dedi, bakın. Tek bir somut delil.
Peki benim merak ettiğim şey yani. Nesin Hanım, aynı hakim ya da mahkeme heyeti uzun süredir bu Gezi davasını yöneten mahkeme heyeti aynı zamanda. Peki bundan önceki duruşmalarda Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına nasıl karar veriyor? Yani herhangi bir delil olmadığını karar duruşmasında söyleyen mahkeme öncesinde hangi delille dayanarak tutabiliyor?
Yani Gülten Hanım, ben buna Turgut Kazan'ın sözleriyle cevap vereyim. Neden tutuklandığını, niye yargılandığını, niye o kadar uzun süre içeride tutulduğunu ve neden beraat ettiğini anlamadık, halen de anlamıyoruz dedi. Maalesef böyle, başta da söyledim size. Yani şimdi bakın, Türkiye'de bundan sonra, yani Türkiye'de herhangi bir konuyu, hukuki konuyu değerlendirmek için ya da bu tür bir konuyu değerlendirmek için anayasaya, kanunlardaki kurallara bakmak, karşılaşılan hukuki sorunların nasıl çözümleneceği konusunda size herhangi bir fikir vermiyor. Yani onlara bakmak size hiçbir şey söylemiyor. Şuna bakmanız gerekiyor. Bugün iktidarın pozisyonu ne? Cumhurbaşkanı bugün neşeli mi? Keyfi yerinde mi? Kendini işte şey köşeye sıkıştırılmış gibi mi hissediyor, yoksa daha mı mutlu hissediyor? İşte Türkiye'nin mevcut sorunları ne? Bu sorunlarda bir adım atabilecek, bunları çözebilecek hali kaldı mı, yoksa bu sorunları başka sorunlarla mı örtecek? Sizin bunlara bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda zaten şeyi alıyorsunuz, yani yandaş gazetecilerin yazdıklarından, yorumlarından, onların yaklaşımından mahkemedeki kararların ne şekilde çıkacağını, ne olacağını da biraz oradan alıyorsunuz. Kimlerin suçlanacağını, kimlerin bundan sonra işte günah keçisi olarak seçileceğini oradan öğreniyorsunuz. O nedenle her şey için geçerli bu. Yani artık Anayasa Mahkemesi kararları anayasaya değil, bir takım hukuk dışı faktörlere bağlı. Belirli bir davada Anayasa Mahkemesi'nin ne yönde karar vereceğini anayasa hukuku profesörleri değil, işte siyasetçiler, gazeteciler, yandaşlar çok daha iyi biliyorlar. Herhangi bir mahkemede verilmiş bir karar bir başka mahkeme için emsal teşkil etmiyor. Ya da aynı suçtan daha önce yargılanmış ve beraat etmiş kişi yine aynı suçtan ikinci defa yargılanıp yeniden beraat edebiliyor. Mücella yapıcının, sevgili Mücella'nın başına geldiği gibi. Biliyorsunuz bu gezideki suçta daha önce de yargılanmıştı. Daha önce de beraat etmişti. Gene aynı suçtan, ki bu herhalde evrensel hukuk standartlarında asla olmayacak bir şeydir. İşte en son Osman'ın başına gelen, aynı nedenle daha önce verilen bir tahliye kararına rağmen bu dün yine aynı nedenle yeniden gözaltı kararı verilebiliyor. O nedenle artık kanunlar, hukuk, mahkeme falan bütün bunlar açıkçası bir oyundan ibaret. Yani tiyatro diyemiyorum, tiyatroya hakaret olur. Aynı şey idari ceza hukuku için de geçerli. Yani iktidarın verdiği bir idari kararın ya da iktidarın kafasından geçirdiği bir cezanın yargı tarafından iptal edilme ihtimali neredeyse sıfır. İşte bakın bugün işte bu beraat kararını veren heyetle ilgili bir soruşturma başlatılmış. Yani ya muhtemelen o da şunu demek istiyor, yani bu kararı onlar verdi, biz ikti. Oysa bu karar bütünüyle iktidar tarafından verilmiş bir karar. O kadar açık ki, siz de başta o soruyu sordunuz zaten. Niye bu kararı veren yargıçlar daha önce AİHM'in kararının hemen akabindeki duruşmada bu tahliye kararını vermediler, değil mi? Yani aradan iki duruşma geçtikten sonra böyle bir kararla ne değişti? Bu veriliyorsa o zaman demek ki hukuki bir şey yok, yani gerekçe yok. Bu karar başka bir yerde veriliyor ve buraya tebliğ ediliyor. İşte bu hakimlerle ilgili HSK'nın başlattığı soruşturmada muhtemelen o da bu oyunun bir parçası diye düşünüyorum. Evet. Yani hayatımda Gülten Hanım, en sevmediğim şekilde konuşuyorum doğruyu söylemek gerekirse. En sevmediğim şey, yani kanıtlar olmadan işte böyle, bu böyle olduğu için bu bir oyundur bilmem ne falan demek, ama maalesef de yani hiçbir şey anlamlandıramadığım için artık ben de böyle bir kısmi böyle komplo teorileriyle falan bir şeyleri açıklamaya neredeyse başladım.
Ama tabii işaretler var. Yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki parti grup toplantısında yaptığı açıklamada Osman Kavala'ya isim vermedi ama direkt hedef aldı. Yargıya hedef aldı.
Hayır, ama çok net bir şey söyledi. Çok net bir şey söyledi. Bakın,
bir manevrayla serbest bıraktırdılar.
Evet, bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar dedi. Aslında Türkiye'deki her şey, yani şimdi bakın, Kavala'ya bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar derken benden ayrı birileri, yani sanki içeride başka bir devlet yapılanması varmış da bu kararı onlar veriyormuş gibi.
Şey gibi aslında, bizden var benden içeri o.
Evet. Şimdi eğer öyleyse sorumlusu yine Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü tüm yetkiler onun elinde. Ama zaten beraat ettirmeye kalktılar lafını kullandığı için işte yeniden Osman Kavala'nın bir başka nedenle gözaltına alınması da, yani ben bıraktırmadım demek istiyor. Yani bırakıyorlardı da ben bıraktırmadım. Bu da bir müdahale zaten. Yani bir şey söyleyeyim size, ne kadar açıklanama, yani bütün bunları açıklamak açısından, yani Türkiye'deki hukuk adamları, hukuk bilimi, herkes çaresizlik içinde. Yani olaya uygulanacak norm nedir? Bu normun nasıl uygulanacağı, normu uygulayacak hakimin hangi hukuk dışı faktörlerle karar aldığı, bunları kimlerin onlara şey yaptığı çok şey, belirsiz, büyük bir belirsizlik içinde. Zaten başta da söyledim, bu sözünüzü kesiyorum ama yani şeyi görseydiniz, işte çok kalabalık bir savunma ordusu var tabii. Yani savunma avukatların, işte Köksal Bayraktar'dan Turgut Kazan'a, Bahri Belen'e, yani çok değerli, Türkiye'nin çok değerli hukukçuları oradaydı. Onların çırpınışını görseydiniz, o çırpınışın altında aslında kendi uzmanlık alanlarının ve hukuk bilgilerinin artık hiçbir işe yaramadığını görmenin verdiği o çok derin şeyi, hüznü ve ümitsizliği de hissederdiniz. Çünkü ara verilip de koridora çıktığımızda hepsi ne olacak bilmiyoruz ki diye ellerini bir tarafa açıyorlardı. Tabii orada bulunan işte Osman'ın arkadaşları, biz hepimiz, o çaresizlik bizi de sarıp sarmalıyor haliyle. Dün nihayetinde işte en sonu beklemediğimiz bir şekilde yine de sonlandı. Önce beraate sevindik, sonra Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına üzüldük. O bile çok belirsizlik. Siz başta dediniz ki Silivri'den çıkmadı. İşte Silivri'den çıkardılar, vatana götürdüler. Ama orada bir belirsizlik vardı. Kimisi dedi ki doğrudan Çağlayan'a götürüldü. Kimisi, yani avukatlara bilgi de verilmiyor. İşin kötüsü bu, yani savunma avukatlarına, ve avukatlar iki gruba ayrıldılar. Bir kısmı Çağlayan'a gitti, bir kısmı vatana gitti her ihtimale karşı diye. Peki siz... Yani tam bir perişanlık.
Ayşe, o karar geldiğinde tabii... nasıl oldunuz? Yani tahliye edilmiyor, yeniden gözaltı kararı var. Kaçta geldi bu karar, size ulaştı?
Zannediyorum bu karar, aslında şöyle söyleyeyim size, bu karar bize ulaşmadan önce, oraya hatta avukatlara ulaşmadan önce ajanslara galiba, ya da Anadolu Ajansı'na ve yandaşlara herhalde ulaşmış ki ben Anadolu Ajansı kameramanının kamerasını Ayşe Hanım'ın böyle burnuna doğru soktuğunu gördüğüm anda eyvah dedim. Yani ve o anda işte Sezgin Tanrıkulu, ben bir arada oturuyorduk. Mithat Sancar, işte başka arkadaşlar da vardı. Ne oluyor derken birdenbire haber, işte bu nedenle 309'dan gözaltı kararı verildi diye haber düştü. Zannediyorum ben o arada, Ayşe'nin etrafı böyle bir kalabalıklaştı. Onu hemen arkadaşları arabaya bindirip götürdüler oradan. Ondan sonra bir süre kendi aramızda ne yapacağımızı şaşırdık. Yani Çağlayan'a mı gitsek, vatana mı gitsek, ne yapsak? Sonunda işte dediğim gibi iki gruba ayrılındı. Bir kısım oraya gitti, bir kısım bu tarafa gitti. Böyle bir, Türkiye'de böyle bir gün daha yaşadık.
Yani avukatlar tabii, bir haber alamadı. Böyle
tabii.
Yani müvekkillerini aramaya evet, gittiler yani.
Tabii müvekkillerini nerede diye bulmaya gittiler yani.
Evet.
Şimdi bir önceki duruşmada da biliyorsunuz avukatlar dışarı çıkarılmıştı tamamen. Hı-hı. Yani savunma yapmalarına imkan verilmemişti. Bir başka şey, bugün Büyükada davası vardı biliyorsunuz. Hı. Yani dün tabii ilk beraat kararları verince bugün de Büyükada insan hakları savunucularının karar aşaması gelmişti. O davada da bir beraat çıkma umudu herkeste yükselmişti. Ama işte gece yaşanan o şeyden sonra, gelişmeden sonra o umut da umutsuzluğa döndü. Nitekim bugün işte karar verilmemiş. Nisan ayına ertelenmiş. Muhtemelen orada da yine bir siyasi karar verilecek. İşte atmosfere bakılacak. Şimdi, tabii Osman'ın şöyle bir şanssızlığı var. Yani Osman Kavala sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani Amerikan vatandaşı olsaydı işte rahip gibi çekip alırlardı. Ya da insan hakları savunucularından biri olan Peter gibi Alman vatandaşı olsaydı Merkel onu çekip alırdı.
Deniz
Yücel'de Alman vatandaşı olduğu evet, için çekip aldılar. Ama Osman Kavala'yı çekip alacak kimse yok. Osman Kavala'nın etrafında işte sadece biz dostları, arkadaşları ve ailesi var tabii. Başta ailesi var. Avukatları var ve biz arkadaşları varız. Üstüne üstlük bir de şöyle bir problem var Türkiye'de. Yani bunu tabii sizlere ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bir de gezi benimdir, gezi bizimdir, gezi kimsenin değildir. İşte Osman Kavala gibilerinin geziye sahip çıkması protesto
kabul
ediyoruz. Kabul etmeyen diye bir kesim var. Yani nedir o kesim? Kimdir onlar? Bilmiyorum. Gezi kimsenin değil. Kimse de Gezi'ye falan sahip çıkmıyor zaten. Gezi kendiliğinden oluşan, Türkiye'deki otoriterleşmeye, Türkiye'deki antidemokratik uygulamalara, Türkiye'de özgürlük alanlarının kısıtlanmasına hayır diyen insanların kendiliğinden bir araya gelip demokratik haklarını kullanmaları ile oluşmuş ve bütün dünyaya da örnek olmuş. Hiçbir lideri, önderi, grubu bilmem nesi olmayan, herkesin yan yana durduğu ve yan yana hayır ben daha bütün farklılıklarımla bir arada yaşamak istiyorum. Ben özgür bir Türkiye istiyorum. Ben bu otoriter elbisenin bana giydirmesini reddediyorum diyen, ağırlıklı olarak gençlerin İtirazlarını yükselttikleri bir platformdu. Son derece canlı, neşeliydi. Ne zaman ki iktidar sert müdahalelerle, gazla, suyla, işte plastik mermilerle Gezi'ye müdahale etti ki biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı da ben Gezi'yle gurur duyuyorum dedi. Müdahale etti. Gezi de işte kan dökülmeye, yani ölmeye, İnsanlar canlarını kaybetmeye başladılar. Canlarını kaybeden insanlar da Gezi'deki diğerlerinin kendi aralarındaki itişip kakışmalarından değil biliyorsunuz. Doğrudan doğruya polisin müdahalesinden, polis şiddetinden canlarını kaybettiler. O nedenle hiç kimse biz Gezi bizimdir falan demiyor. Osman Kavala bir kere bile ağzından ben Gezi'nin bilmem şeyiyim demiyor. Osman Kavala zaten bir iki defa Gezi'den geçerken ofisi orada Gezi'dekilere şey yapmış, bir iki şeyi yani bunu işte çöpü yere atmayın, bu yazıyı buradan, hatta Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle ilgili galiba çirkin bir yazı varmış, bunu silin demiş. Silinmediğini görünce kendisi bir iki kişiyi yanına alıp o yazıyı orada boyayla kendisi silmiş. Diğer arkadaşlarımızın Mücella olsun, Tayfun olsun, onlar kent konseylerinde şeyde ve Taksim platformunda Gezi'deki şeyin o Gezi hareketinin bir anlamda oradan seçilmiş temsilciler olarak Cumhurbaşkanı'yla görüştüler. O dönemin başbakanıyla. Yani Gezi'deki talepleri ilettiler. Ve biliyorsunuz Gezi'de yani en şiddetle karşı çıkılan şey Taksim Meydanı'nda o şeyin Gezi Parkı'nın şey yapıp Topçu Kışlası'nın oraya yapılmasına itirazdı.
Sosyal medyada şu var. Pek çok kişi bu dava açılana kadar, Osman Kavala tutuklanana kadar Osman Kavala hakkında tek satır bir şey duymadıklarını, tanımadıklarını söylüyor. Yani aslında bu sizin tezinizi doğruluyor. Yani Gezi'nin lideri, işte örgütleyicisi gibi suçlamaları da boşa düşüren bir şey. Bu paylaşımı Gülten çok Hanım, sayıda insan yaptı.
Gülten Hanım, oraya iki tane polis tanık getirdiler. Gezi'de görevli, görev yapmış iki polis memuru getirdiler oraya. Tek tek oradaki şeyleri gösterdiler, sanık olanları, yargılananları. Gördün mü, polisler diyor ki evet ben gördüm. Nerede gördün? Televizyonda gördüm, konuşurken gördüm. Gezi'de gördün mü? Hayır, görmedim. Görmedim diyor. Yani bunlar savcılığın tanıkları. Ama bir tanık var ki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden sorumlu bir tanık ve o efendim
müdahil oldu şey, davaya.
Müdahil oldu davaya. O müdahilliği de şöyle ayağı incinmiş. Nerede incinmiş bilmiyoruz. O nedenle mağdur olarak aynı zamanda şey, fakat kendisi sanık avukatlarının huzurunda ifade vermek istemiyor. Gizli ifade vermek istiyor. Adını değiştirmiş, soyadı tutmuyor. Yani bir de böyle bir şey var. Zaten nihayetinde verilen kararda hakim, heyet başkanı olan hakim net tane tane söyledi. Yani hiçbir delil ve hiçbir kanıt ortaya konmadığından dedi. İddianameye zaten baktığınızda günler yanlış, tarihler yanlış. Yani insanlar mesela Gezi 2013'te olmuş ama Yiğit Aksakoğlu'yla Osman Kavala'nın tek bir konuşması var, o da 2015. 2 yıl sonra olmuş. Yani birbirlerini o güne kadar tanımayan insanlar, bu görüşmemiş olan insanlardan bir örgüt yaratılıyor. Orada konuşan sanıklardan birisi Mine Hanım aynen şunu söyledi. Ben dedi Gezi davasından burada sanık olmadan önce sadece 6 kişiyi tanıyordum. İşte bütün yargılamalar sürecinde 8 kişi, 8'e çıktı tanıdığım dedi. Diğerlerini tanımıyorum bile diyor. Şimdi şeye efendim orada Otpor'dan bilmem ne ilham alınma, hatta Wall Street'deki şeye, Occupy Wall Street, ona göndermeler var biliyorsunuz. Yani tam anlamıyla deniz saçması. Occupy Wall Street dediğiniz şey finans kesimine yönelik bir tepki. Buradaki tamamen Taksim Meydanı ve çevre şeyle odaklı ve özgürlük odaklı bir şey tepki. Yani oradan ilham alınır mı? Onunla bunun ne alakası var? Onun ötesinde işte Otpor bilmem ne efendim o Kahire'ye gitmişler, işte Gezi ile Tahrir Meydanı buluşturulmuş. Can Atalay çok güzel söyledi orada. Dedi ki eğer Tahrir ile burası arasında bir bağ kurulmak isteniyorsa bu bağı dedi Sayın Cumhurbaşkanı ile kursunlar. Çünkü sürekli olarak 4 parmağıyla Tahrir'e gönderme yapan ve rabıta selamını veren odur dedi. Evet. Yani baştan sona kadar tam bir hukuk şeyi yaşandı, komedisi yaşandı. Evet. Ve biz de böylece Türkiye'de artık hukukun olmadığını çok net bir şekilde aslında her davada yeniden görmüş
görüyorsunuz.
oluyoruz.
Peki Nesin Hanım, benim merak ettiğim şu. Bu karar, beraat kararı Erdoğan açıklamalarından anlaşılıyor ki ona rağmen verilmiş bir karar.
Hayır, mümkün değil bu.
Manevra olarak nitelendiriyor. Şunun için soruyorum. Eğer öyleyse bundan sonraki herhangi önemli bir davada da yargının kontrolünü elinden kaçırmaya başladıysa eğer yine onun iradesi dışında kararlar çıkmaya devam edecektir gibi yorumlar da yapılıyor sosyal medyada. Yani bu aslında onun da göstergesi olabilir mi? Siz katılıyor musunuz bu görüşe?
Ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum Gülten Hanım. Yani içeride belki bir huzursuzluk, bir şey, bir çekiş vardır. Yani neresinden bakarsanız bakın, her ne kadar Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken koalisyonlar bu ülkeye istikrarsızlık getirdi. İşte tek parti iktidarı her zaman istikrarlı ve hızlı kararlar alır falan gibi bir takım iddialar dile getirilmişse de bugün bir koalisyon tarafından yönetiliyoruz. Yani koalisyon içinde bir kavga, bir çekişme muhtemel olabilir. Ama bu kararın Erdoğan'dan ve ona rağmen bağımsız ona rağmen alındığı anlamına bana göre gelmiyor. Çünkü daha önce de bunları yaşadık biliyorsunuz. Yani işte ben burada olduğum sürece işte o rahip buradan çıkamayacak dedi. Ama
Ercan'da olduğu müddetçe gibi çok iddialı bir laf
kullandı. Ama ne kadar bir herhalde bir üzerinden bir ay geçmeden rahip uçağa bindi gitti. Deniz Yücel davasını hatırlayın. Evet. Daha yargılama başlamadan uçak alanda hazırdı. Değil mi?
Evet.
Yani onda da aynı iddiayı ileri sürmüştü. Yani şeyde de aynı şeyi yaşadık. Yani insan hakları şeyinde Peter'ın şeyinde davasında da aynı şeyi yaşadık. Yani o nedenle bunlar bütünüyle Sayın Erdoğan'ın bence dahilinin olduğu kararlar. Ama zannediyorum işte kendi tabanını da işte o yandaşlarda biliyorsunuz hemen bir şeye başladılar. Nasıl serbest bırakılırlar, nasıl bilmem ne olur demeye. Onları tatmin etmek için yine günah keçisi olarak Osman seçildi. Ve o bir süre daha içeride tutulacak. O bir sürenin ne olduğunu bilmiyorum. Tabii Türkiye'de kimse de bilmiyor. Hiçbir hukukçu da söyleyemez. Bakarsınız bugün işte halen daha karar verilmedi. Bakarsınız bugünkü ifadede daha önce gerçekten hukuka saygılı bir savcı olur da tutuklama talebiyle sevk etmez, ifadeden sonra serbest bırakır.
Belki bakarsın, şey olabilir, Anayasa Mahkemesi karar verebilir ve şunu diyebilirler belki iktidar. Anayasa Mahkemesi verdi bu kararı, katılmıyoruz ama Yüksek Mahkeme'nin kararı da bu yönde değil.
Bilmiyoruz
çıkış
yani.
Çıkış yolu da olabilir, evet.
Bu da olabilir ama daha önce zaten bir tahliye kararı verilmiş aynı şeyle ilgili. Bu da olabilir. Yani yine Osman'ı
sürprizlere tabii, gebe.
Evet. Bunu arzu etmem. Yani hani derler ya ağzımdan yel alsın. Evet. Bir iki sene daha böyle tutabilirler yani. Hiçbirimiz bunu öngöremiyoruz artık. Türkiye'de zaten ne olacağını öngöremiyoruz. Biliyorsunuz işte bir ara işte Afrin bilmem ne diyorduk. Sonra işte İdlib'de gözlem noktaları kurduk. Tam orada bir sıkışmışken Libya diyorduk. Bugün Libya'yı hatırlayan var mı? Ne oldu Libya'da iddialarımız yok ortada. Şimdi İdlib'de işte 13 gözlem noktası rejim Suriye güçlerinin arasında kalmış. Askerlerimiz orada mı değil mi bilmiyoruz. Yani bütün şeyler söylenen her sözden hemen bir kısa bir süre içinde geri dönülüyor. Tam tersi söyleniyor. Dün Amerika'ya küfrediyorduk. Rusya'yla kankaydık. Bugün Rusya'ya karşı Amerika'dan destek istiyoruz. O nedenle artık hiçbir şey öngöremiyoruz Gülten Hanım.
Peki Nesin Hanım, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Keşke iyi şeyler söyleyebilseydim. Ama özeti şu, bunun Türkiye'de hukuk suratının ortasına kocaman bir yumruk yedi, devrildi. Kolay kolay da ayağa kalkamıyor.
Peki. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Açık. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.